Ayrım 2. Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Gordon. Sayfa 7. Öğrencilerin gelişmesine yardım eden beceriler. Öğrencilerin büyüme ve gelişmesi tüm okul ve öğretmenlerin büyük bir içtenlikle katıldıkları ortak amaçtır. Ancak birçok öğretmen tarafından kullanılan ve okul yöntemi tarafından da salık verilen öğretim yöntemleri, temelde öğrencilerin kaçınılmaz bir biçimde bağımlı, gelişmemiş ve çocuksu kalmalarını sağlamaktan öte bir işe yaramaz. Öğretmenler ve yöneticiler her yaştaki öğrencide sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlayacak yerde aşırı bir denetimle onlara güvenilemeyeceği ve hiçbir zaman sorumluluk alamayacakları duygusu yaratırlar. Okullar bağımsızlığı destekleyecekleri yerde öğrencilerin öğretmenlerine bağımlılıklarını güçlendirirler. Bu durum, öğrencilerin neyi, nasıl, ne zaman öğreneceklerinden ne kadar öğrenmeleri gerektiğine kadar uzanır. Öğrencilerin sorumsuz ve bağımlı olarak yetiştirilmeleri, öğretmenlerin istediği bir sonuç değildir. Bu durum, onların insan ilişkilerinde kendi kendini yönlendirebilme, kendi sorumluluğunu alma, kendi kararlılığını sağlama, kendini denetleme ve değerlendirme beceri ve yöntemlerini bilmemelerinden kaynaklanır. Söz konusu beceri ve nitelikler rastlantıyla gelişmez. Öğretmen ve anababalar tarafından bilinçli ve düzenli olarak öğretilip beslenerek kazandırılır ve geliştirilir. EÖE'de büyüme ve gelişmenin boş ülküler olmadığını ve bunun nasıl geliştirilebileceğini göstereceğiz. Örneğin, 3. ve 4. bölümlerde etkin dinleme olarak tanımladığımız beceriyle öğrencilerin öğrenmelerini engelleyen sorunlarını yenmelerinde öğretmenlerin etkilerinin nasıl artırılabileceğini göstereceğiz. Ancak bu yardım öğrencinin kendi çözümlerini bulması biçiminde gerçekleşecektir. Bu, birçok öğretmenin öğrenci sorunlarının çözümünde kullandığı çözüm getirme ve öneride bulunma yöntemine ters düşer. Öğrencilerin kendi sorunlarını çözme sorumluluğu kendilerine verilirse, sorumluluk duyguları gelişecek ve kendilerine güvenleri artacaktır. Öğretmen ile öğrenci arasında geçen aşağıdaki konuşmada, öğretmenin etkin dinleme yöntemini başarıyla kullanarak sorumluluğu nasıl gençte bıraktığını göreceksiniz. Öğretmenin geri iletileri nasıl kullandığına dikkat edelim. Sınıf bir konuyu incelemektedir ve öğretmen öğrencilerden bu konunun herhangi bir yönüyle ilgili bir yazı istemiştir. Öğrenci, ne yazmam gerektiğini bilmiyorum. Düşüncenizi almaya geldim. Öğretmen, hangi konuyu seçeceğine karar veremedin galiba. Öğrenci, veremedim. Günlerden beri konuyu kafamda evirip çeviriyorum ama hala herhangi bir şey çıkartamadım. Sizin bir düşünceniz vardır. Öğretmen, anlaşılan bununla çok uğraştın ama hala bir gelişme yok. Öğrenci, bu konuda arkadaşlarımın yazdığı iyi bir konu başlığı var mıydı? Öğretmen, sen gerçekten olağanüstü güzellikte bir yazı ortaya çıkaracak bir konu başlığı istiyorsun. Öğrenci, evet, bu ödevden A alırsam dersten de A alabilirim. Öğretmen, bu dersten A alabilmek için üstünde ağır bir baskı var gibi. Öğrenci, öyle denebilir. Almazsam annem babam çok bozulacak. Onlar her zaman ablam kadar iyi olmamı isterler. O gerçekten çok akıllı. Öğretmen, onların okulda ablan kadar iyi olmanı istediklerini düşünüyorsun. Öğrenci, evet ama ben onun gibi değilim. Benim başka ilgilerim de var. Annemin ve babamın beni olduğum gibi kabul etmelerini isterdim. Ben ablamdan farklıyım. O çalışmaktan başka bir şey yapmaz. Öğretmen, sen kendinin ablandan farklı bir kişiliğe sahip olduğunu biliyor ve onların bunu fark etmesini istiyorsun. Öğrenci, biliyor musunuz, ben onlara ne hissettiğimi hiç söylemedim ama sanırım şimdi söyleyeceğim. Belki bundan sonra beni çok iyi bir öğrenci olmam için bu kadar zorlamazlar. Öğretmen, onlara ne hissettiğini söylemeyi düşünüyorsun. Öğrenci, kaybedecek bir şeyim yok, belki yararı olur. Öğretmen, kazanacak çok şey var, kaybedecek hiçbir şey yok. Öğrenci, doğru, eğer beni bu denli zorlamazlarsa notlarım beni bu kadar korkutmaz. Belki daha çok şey bile öğrenebilirim. Öğretmen, okuldan çok şey kazanabilirsin. Öğrenci, evet, o zaman ilgimi çeken bir konuda yazabilirim ve daha çok şey öğrenebilirim. Sorunumda bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öğretmen, her zaman gelebilirsin. Burada öğretmen EÖE yöntemini etkili bir biçimde kullanmış ve sorunlu öğrenciye sorununun çözümünü bir konu veya bir düşünce vermekten sakınarak ve etkin dinleme becerisini kullanarak onun kendi sorununa ana baba baskısı daha derinlemesine inmesini sağlamış ve kendi çözümünü üretmesine, dolayısıyla gelişmesine yardım etmiştir. 5. bölümde öğretmenlere öğrencilerin öğretme işlevini engelleyen davranışları karşısında onlara ben iletileri göndermeyi öğreteceğiz. Ben iletileri davranışını değiştirmesi için sorumluluğu doğrudan öğrencide bırakır. Öğretmenin gereksinimlerini göz ardı eden davranışını değiştirmeye başlaması için ona bir şans verir. Sonuçta öğrenci kendi seçtiği ve kendi kararıyla belirlediği bir davranışla tepki vermeye yönelir. Böylece daha sorumlu ve olgun bir kişi olur. Burada gösterilen beceriler, öğretmenlerin ve öteki yetişkinlerin kolaylıkla öğrenebilecekleri türdendir. Gençlerin sorumlu ve bağımsız bir yetişkinliğe erişmek için büyüme ve gelişmelerine de katkıda bulunabilmelerini sağlayacaktır. Yetişkinlerin artık gençlerden daha sorumlu davranmalarını istemelerinden vazgeçmelerinin zamanıdır. Bunun yerine gençlerde sorumluluk duygusunu nasıl geliştirebileceklerini öğrenmeleri gerekir. Biz bunu yapmak için gerekli beceri ve yöntemleri biliyoruz. Burada konu ailelere, öğretmenlere ve yöneticilere güç ve otorite yerine bu davranış seçeneklerine öğrenme olanağının sağlanmasıdır. Çocukların yaşamları ceza ve gözdağı ya da ödül ve ödül sözü vermeleriyle denetleyip yönlendirildiği sürece onlar çocuk kalmaya tutsak edilecek, kendi davranışlarının sorumluluğunu almayı öğrenemeyecek, kısacası büyüyemeyeceklerdir. Hop, zıpla, bisküviyi al oyununa bir seçenek. Öğrencilerin bildiği ve John Holt'un da Özgürlük ve Ötesi adlı eserinde tanımladığı gibi, okullar öğrencilerden hop, zıpla, bisküviyi al oyunu olarak nitelendirilebilecek bir oyun oynamalarını ister. Öğretmenler havada bir çember tutar ve zıpla der. Öğrenciler zıplar, başarılarsa bir bisküviyi hak ederler. Öğretmen çemberi daha yukarı kaldırır ve zıpla der. Eğer zıplama yine başarılıysa bir bisküvi daha kazanılır. Çember daha yukarı kaldırılır ve yine başarılırsa bir bisküvi daha verilir. Bu böyle sürer gider. Bu örneklenen oyundaki yaklaşım, yalnızca okullarda öğrencilerin nasıl davranmaları konusunda izlenen yolu değil, aynı zamanda toplumumuzda da öyle olması gereken davranışı tanımlar. Okullar, toplumun geleneksel düşünce biçimi olan ödüllendirme yöntemini kullanırlar. Öğrenciyi öğrenmeye isteklendirmek için bazı öğretmenler, idareciler ve milli eğitim tarafından en iyi yöntem olarak kabul edilen bu oyun, ana babalar ve onların ana babaları tarafından da okullarda oynanmıştı. Başka bir yol var mı ki? Son yıllarda birçok okulda öğretmenler yeni eğitim programlarına alınmaktadır. Onlara öğrencilerin kabul edilemez davranışlarının daha etkili olarak nasıl değiştirilebileceği öğretilmektedir. Sosyal bilimciler, gelişmiş ve karmaşık bir dal olan davranış mühendisliği ya da davranış değişikliği bilimini daha da geliştirerek öğretmenlerin yüzyıllardan beri yaptıklarını daha etkili bir biçimde yapmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Böylece öğrencinin öğrenmesi ve sınıfta uslu olması da sağlanmaktadır. Her ne kadar hop, zıpla, bisküviyi al yönteminin kuralları açıksa da, öğrencinin bu oyuna beklenmedik ve değişken tepkileri olabilir. Öğrenci bazen bütün bu atlamaların zor olduğuna karar verebilir ve kendisini bekleyen bisküvinin orada olduğunu bilmesine karşın zıplamak istemez. Bir başka öğrenci hafif bir zıplama hareketi yaparken yeteneğinin en üst düzeyinde zıpladığını iddia edebilir. Bir diğeri, öğretmenin halkayı haksız olarak çok yükseğe kaldırdığı savıyla kızar ve onu suçlayabilir. Bir başka öğrenci ise yenilince oyunu bırakabilir. Çünkü arkadaşları ondan daha yükseğe zıplamıştır ve o aşağılarda kalarak komik duruma düşmüştür. Bu hop zıpla bisküvi al yöntemiyle eğitim ve okul sorunlarını çözmede düş kırıklığına uğrayan ana babalar, öğretmenler ve yöneticiler için bizim etkili öğretmenlik programımız umut veren bir seçenektir. Bu yaklaşım Öğrenciye yetki değil ama daha çok özgürlük, daha çok sorumluluk, daha çok kendi kendini yönlendirme, okul yaşamında daha çok söz hakkı tanıma, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde daha demokratik ve eşitlikçi olma sözü vermektedir. Her yaş ve türde öğrenci için tek felsefe. Öğretimle ilgili kitapların çoğu değişik yaştaki gençler için değişik beceri, yaklaşım ve yöntem gerektiğini ileri sürer. Sanki her yaş grubu için öğretmenin ayrı pedagojik yaklaşım uygulaması gerekirmiş gibi, okul öncesi çağdakilerin öğretiminin lise öğrencilerin öğretiminden çok farklı olduğu söylenir. Her ne kadar çocuğun değişik gelişim evrelerinin özelliklerinin ona verilecek eğitimde kullanılacak araç gereç seçiminde dikkate alınması gerekirse de, temelde öğretmen ve öğrenci arasındaki insan ilişkileri hep aynı kalır. Bu kitapta ve EÖE kurslarında sunduğumuz beceri ve yöntemler, yüksek öğrenim gençlerini de içine alan her yaş grubundaki öğrencinin eğitiminde aynı biçimde etkili ve yararlıdır. Öğretmenlerin anaokulu, ilkokul ve orta öğretim öğrencileri için ayrı bir beceri grubunu öğrenmelerine gerek yoktur. Bizim felsefemize göre öğrenci kaç yaşında olursa olsun insandır. Öğrenciler, öğretmenlerinin davranışlarına bağlı olarak iyi ya da kötü ilişki geliştirirler. Okullarda var olan sistemin, öğrenciler arasındaki bazı farklılıklara, örneğin renklerine, ırklarına, zeka düzeylerine, kazanılmış becerilerine ve ailelerinin sosyoekonomik durumlarına gereğinden fazla önem verdiğine inanıyoruz. Genelde okullar öğrenciye bir birey olarak davranmaz. Onları başarısızlar, yeteneksizler, eğitim özürlüler, kültür özürlüler, ekonomik özürlüler, bedensel özürlüler, yüksek ve düşük zekalılar, aşırı hareketli olanlar, ruhsal bozuklukları olanlar gibi sınıflara ayırır. Onlara kişiliği olmayan varlıklar olarak bakarlar. Bu değerlendirme, etiketleme ve gruplandırma hem gereksiz hem de zararlıdır. Bunların zararlı etkileri yapılan araştırmalarla her gün daha çok ortaya çıkmaktadır. Böyle gruplandırmalar yalnızca öğrencinin kendisini ve düşüncelerini olumsuz yönde etkilemekle kalmaz, aynı zamanda öğretmenin beklentilerini en baştan yönlendirerek eğitimin niteliğini de düşürür. Öğrenciler arasında farklılıklardan daha çok benzerlikler olduğuna inanıyoruz. Her şeyden önce hepsi insandır. Hepsinin duyguları ve tepkileri vardır. Öğretmenler de insandır. Bu yüzden öğreten etkililiği insan ilişkilerinin genel kuramı üzerine kurulabilir. Bütün çocuklar ve gençler öğrendiklerini anladıklarında gerçekten büyük zevk duyarlar. Aksi halde sıkılırlar. Kötü sonuç aldıkları ve başarısız oldukları zaman hayal kırıklığına uğrarlar. Öğretmenlerinin yaptırım gücünün üstesinden gelebilmek için sonuçta kendilerine zararlı olabilecek bir uyum düzeni geliştirirler. Bağımlı olmaya eğilimlidirler. Ancak hepsi de bağımsızlık için savaşırlar, kızarlar ve karşılık verirler. Hepsi başarı kazandıklarında kendilerini beğenirler. Ancak yeteri kadar başarılı olmadıkları söylendiğinde de bu duyguyu yitirirler. Bütün gençler gereksinimlerine değer verirler ve yasal haklarını korumaya çalışırlar. Bizim beceri ve yöntemlerimiz öğrencilerdeki bu benzerlikler göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Bu nedenle öğretmenler EÖE'yi yetenekli diye etiketlenen bir çocuğa olduğu kadar, zeka özürlü çocuğa da sosyal düzeyi yüksek, zengin aileden gelmiş bir gence olduğu kadar, düşük gelirli aileden gelmiş bir gence de aynı derecede yararlı bulurlar. Örneğin 3. ve 4. bölümlerde sunduğumuz etkin dinleme becerisi, her tür çocuk için harikalar yaratacaktır. Çünkü her çocuk dinlenilmek, anlaşılmak ve kabul edilmek ister. Öğretmenine veya arkadaşlarına kafa tutan öğrencilere uygulanacak ben iletisi becerisi ise her tür öğrencinin kendini koruma içgüdüsünü büyük oranda azaltır. Öğrenciler köşeye sıkıştırıldıkları ve dışlandıkları zaman kendilerini korurlar. Değişik kültürel çevrelerden gelmiş ve kendilerine özgü değer yargıları olan öğrencilerin öğretmenleriyle değer çarpışmaları da kaçınılmazdır. Özellikle bu durumları etkili bir biçimde ele alan yöntemlere 10. bölümde değineceğiz. Her yerde karşılaşılan disiplin sorunu ile ilgili ne yapmalı? Öğrencilerin çoğu genellikle kabul edilemez biçimde davranır, öğretmenleri ve arkadaşları için sorun yaratırlar. Öğretmenler için bu çok önemli bir sorundur. Okulda ve sınıfta karşılaşılan disiplin sorunu göz ardı edilemez. Bu kitapta disiplin sorununu göz ardı etmiyor. Ancak bizim disipline yaklaşımımız birçok öğretmene alışılmamış gelebilir. EÖE kurslarına devam eden öğretmenler arasında gürültücü ve enerjik gençlerle dolu bir sınıfa girdiklerinde ne yapmalı gerektiğini bilenlere rastlamadık. Öğretmenlerin sınıfa girdiklerinde disiplin kurmak için zaman yitirmek yerine öğretmek istemeleri doğaldır. Genç ve deneyimsiz öğretmenlerin çoğu kendilerini yeterli ve becerikli bulduklarından sınıfta disiplin sorunu ile karşılaşmayı pek beklemezler. Deneyimli öğretmenlerin çoğu ise disiplin kurmaları gerektiğinde bu olayın sevimsiz olduğunu öğrenmişlerdir. Onlar da uğraşmak değil, öğretmek, öğrencilerin öğrendiklerini görmekten duyulan zevk ve gururu tatmak isterler. Peki yanlış nerededir? Neden bu kadar çok öğretmen öğretimle geçmesi gereken zamanın büyük bölümünü sınıfta düzeni kurmak için harcar? Çünkü öğretmenler genelde disiplini ceza tehditleri, cezalar ya da sözlü utandırmalarla ve suçlamalarla sağlamayı öğrenmişlerdir. Ne yazık ki bu yöntemler iyi sonuç vermez. Genelde bastırıcı ve güce dayanan yöntemler direnci, başkaldırmayı ve karşılık vermeyi kışkırtır. Bu tür baskılar öğrencinin davranışlarında değişiklikler oluşturmakla birlikte, öğretmen sınıftan ayrılır ayrılmaz ya da tahtaya döndüğünde çocuklar yine eski davranışlarına yönelirler. EÖE kurslarında öğretmenlere güç kullanma ve otorite kurma yöntemleri yerine daha fazla etkili olan yöntemler öğretilmektedir. Aynı zamanda sınıf kurallarını tüm öğrencilerin katılımı ile kararlaştırılan kural koyma toplantılarının nasıl yönetileceği de öğretilir. Bu tür toplantılar öğrencileri kurallara uymaya daha çok güdüler. Bunları sadece öğretmenlerin koyduğu kurallar olarak değil, kendi kuralları olarak da görürler. Bu tür toplantıların bir başka yararı da öğretmenlerin kural uygulayıcısı olarak daha az zaman harcamalarıdır. Öğretmenler disiplin ve düzeni sağlamak için güç kullanmayı gerektirmeyen yöntemleri uygulama becerilerini artırdıkça, disiplinle ilgili konuşmalarında yepyeni bir dil kullanmaya başladıklarını da göreceklerdir. Geleneksel güç dilinin yerini artık güç kullanmayan yöntemin dili almıştır. Öğretmenler şu terimleri gittikçe daha az kullandıklarını belirtmektedirler. Denetim, yönlendirme, cezalandırma, gözdağı verme, sınırlar koyma, zorlama, kuralları hatırlatma, sert olma, kınama, emir verme, isteme ve benzeri. Disiplin sözcüğü bile yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Bu ifadelerin yerine öğretmenler sorunu çözme, etkilenme, yüzleşme, işbirliği yapma, ortak bir amaçta birleşme, birlikte karar verme, öğrencilerle çalışma, karşılıklı anlaşmalar yapma, gereksinimleri karşılama, bir anlaşmaya varmak için tartışma yapma, bir işi sonuçlandırma gibi yeni deyişleri kullanmaya başlar. Hangi öğretmen eşini ve arkadaşını disiplin altına almaktan söz edebilir? Öğretmenler evlilik ya da arkadaşlık ilişkilerinde emir verme, yönetme, kural koyma, cezalandırma, azarlama, sınır koyma türünden ifadeleri değil, söylemek düşünmezler bile. Çünkü güç ve otoritenin er ya da geç bu ilişkileri bozmasının kaçınılmaz olduğunu bilirler. 8. bölümde güç ve otoritenin öğretmenin öğrencilerle ilişkisini nasıl bozduğunu da göstermeye çalışacağız. Otoriter, hoşgörülü tartışması nasıl çözümlenmeli? Ana baba ve öğretmenlerin bildiği gibi okulların nasıl olması gerektiği hakkında yıllardan beri çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Sert mi, yumuşak mı, özgür mü, kurallı mı, geleneksel mi, ilerici mi, öğrenciye mi dönük, öğretmene mi, tutucu mu, liberal mi, otoriter mi, hoşgörülü mü tartışmaların çözümlendiği bugün bile söylenemez. Konu, ana babaları, öğretmenleri ve yöneticileri kutuplaştıran temel bir sorun olarak hala gündemdedir. Ana babalar, aile birliği toplantılarında okul yöneticilerinin çok hoşgörülü ya da otoriter olduğundan yakınırlar. Böyle düşünen ana babalar yöneticileri bezdirir. Eğer bir okulda otoritenin ağır bastığı bir eğitim sistemi uygulanıyorsa, velilerin çoğunluğunun hoşgörüden yana olması okulun sistemine değer kaybettirir ve eleştirilmesine neden olur ya da bunun tam tersi yaşanır. İşte etkili öğretmenlik bu çatışmayı da ortadan kaldırır. Bu her iki uç nokta yalnızca okuldaki genç insanları eğitirken değil, tüm insan ilişkilerinde de zedeleyici, zarar verici bir düşünce sistemini ortaya çıkarır. 7. bölümde nasıl sınıflandırılırsa sınıflandırılsın, bu iki yaklaşımın kazan-kaybet yaklaşımı olduğu ve güce dayanan felsefeleri örneklediği açık olarak gösterilecektir. Disiplini, güçlü otoriteyi önerenler, yetişkinlerin sahip oldukları güç ve otoriteyle gençleri yönlendirip denetlemelerini istemektedirler. Öğrenciler için hoşgörü ve özgürlüğü önerenler ise istemeden de olsa öğrencilerin de güç kullanmalarına ve böylece okulda öğretmen ve yöneticilere yaşamı zehir etmelerine neden olabilecek koşulları hazırlamalarına izin vereceklerdir. Her iki yaklaşımdan hangisi başarılı olursa olsun kesinlikle bir taraf kaybedecektir. Bu kitap EÖE kursunda olduğu gibi kazan-kaybet felsefesine bir seçenek sunar. Dileğimiz, sınıf içindeki çatışmayı işbirliğine ve karşılıklı saygıya dönüştüren kaybeden yok yönteminin yarım asırdır ana babalar ve okul çalışanları arasında süregelen sonuçsuz çatışmayı sona erdirmeye yardımcı olmasıdır. İkinci ayrımın sonu sayfa 16.